Ayrım 38, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Sayfa 352. Sözcü'de Mehmet Cengiz'in milletin amına nasıl koyduğunu yazdım. Mahkemeden tekzip kararı aldırmaya çalıştı. Efendim, şerefli bir iş adamına. Sözcü'de Enerji Kralı Turgay Ciner'in yargılandığı davalardan nasıl kurtulduğunu sordum. Efendim, şerefli bir iş adamına diye başlayıp 100 bin liralık tazminat davası açtı. Soruya dava açar hale geldiler. Ayrıca nedir bu şeref? Nerede, kaça alınıyor? Başbakanlıkta mı dağıtılıyor? Kasalarındaki paranın miktarıyla mı ölçülüyor? Havuza ne kadar para koyarsan o kadar mı şerefli oluyorsun? Bak havuzcu kardeş, şeref başkalarının gösterdiği saygıdır. İnsana onur madalyası öyle kolay takılmıyor. Parayla filan da satın alınamıyor. Size kızmıyorum, insan karşısındakini kendi gibi görür. Bu nedenle sanıyorsunuz ki mahkemeyle, parayla korkuturuz. Bizi alo fatihleriyle karıştırmayın. Bu girişi yapmamın nedeni yine havuz ekibinden birini yazacak olmam. Kolinler, Elazığlılar. Medyanın diyetisyen yıldızı Profesör Doktor Mutia Canan Karatay'ın ablasının çocukları. Ablası Nezihe Mehmet Koloğlu ile evlendi. Bugün isimlerini kazandıkları ihalelerle medyadan bildiğiniz Naci Koloğlu 1946, Celal Koloğlu 1951 ve Veysi Akın Koloğlu 53 bu evlilikten doğdu. Bir kardeşleri Metin Koloğlu 41 yaşında 1981'de vefat etti. Baba Mehmet Koloğlu 1976'da Elazığ'da kurduğu kol sanayi ile okuttuğu oğullarına ticaret yolunu açtı. Yol öyle bir açıldı, bir çırpıda aklıma gelenleri sıralayayım. 22 milyar 152 milyon liraya İstanbul'daki 3. havalimanı, 284 milyon liraya Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesi, 487 milyon liraya HES projesi için önemli olan Yusufeli Barajı, 1 milyar 960 milyon dolara Boğaziçi elektrik dağıtım, 546 milyon dolara Akdeniz elektrik dağıtım, 940 milyon dolara Uludağ elektrik dağıtım, 258,5 milyon dolara Çamlıbel elektrik dağıtım, 300 milyon dolara İzmir gaz, 43 milyon dolara Es gaz vesaire vesaire vesaire. Sabah ATV satışıyla ilgili oluşturulan havuz konusunda milletin amına koyacağız diye Mehmet Cengiz'in telefonda konuştuğu kişi Celal Koloğlu'ydı. Kolinler hakkında fazla yazmayacağım. Konumuz başka, madencilik. Hekimhan Madencilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ, Kolinler'in madencilik alanındaki şirketi. Şirketin adından da anlaşılıyor. Malatya Hekimhan'da 2007 yılından itibaren demir yatağı işletiyorlar. Madenin görünür rezervi 60 milyon ton, tahmini rezervinin 100 milyon ton olduğu belirtiliyor. Yavaş yavaş Soma'ya geliyoruz. Türkiye Kömür İşletmeleri TKİ'nin hazırladığı 2012 yılı kömür lignit sektör raporu var. Minik bir parantez açayım çünkü Soma katliamının izlerini raporun satır aralarında bulabilirsiniz. Özel sektör üretimlerine ilişkin veriler bu rapor hazırlandığı tarihte henüz çıkarılamadığından 2012 yılı toplam Türkiye lignit üretimini kesin olarak verebilmek mümkün olamamıştır. Maden ocağında tabii ki ihmal olur. Daha üretim raporu bile hazırlayamıyorlar. Özel sektörün içler acısı halini bu cümle o kadar yalın anlatıyor ki. Gelelim ana konumuza. Raporda birden karşıma bildik bir inşaat şirketi çıktı. Kolinler. Soma Kolin Termik Santrali kuruyorlar. Kömür özelliklerine sahip sahalar, kömürden üretilen birim elektrik enerjisi üretiminden pay almak, rödovans şeklinde özetlenebilecek bir yöntemle termik santral kurma şartıyla özel sektör kullanımına açılmıştır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu Manisa Soma Kömür Sahası termik santral kurma şartı ile 28 Ağustos 2012 tarihinde ihale edilmiş ve ihaleyi Hidrogen Enerji, Kolin İnşaat firması kazanmıştır. Firma ile 3-10-2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Madencilik faaliyetleri ile ilgili uygulama projesini vermiştir. 4-1-2013 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 450-3x150 megawatt kapasiteli enerji üretim lisansı başvurusunu yapmıştır. Raporun devamını biz getirelim. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan yerli kömür yakıtlı termik akışkan yatak tipindeki Soma Kolin Termik Santrali için 12-12-2013 tarihli ve 4752-12 sayılı kurul kararı ile ön/4752-12/02638 numaralı ön lisans aldılar ve çalışmalara başladılar. Ne çalışması olacak? 11 Mayıs 2014'te teşvik belgesi aldılar. Yani Soma katliamından 3 gün önce. Alavere dalavere Somalı Mehmet madene. Bir dakika, yanlış anlaşılmak istemem. Bu ticarete karşı değilim. Tabii ki yerli kömür çıkarılsın ve elektrik üretilsin. Bu servettir. Karşı olduğum şudur. Bu ticarette unuttukları, görmezlikten geldikleri önemli iki etken var. İnsan ve doğa. İnsanı ve doğayı katlederek yapıyorlar. Buna izin verilemez. Ayrıca niye hep büyük ihaleleri Erdoğan'ın çevresindeki kişiler alıyor? Niye uzmanlık alanına önem verilmiyor? Niye her işi bu iş adamları yapıyor? Niye bu iş adamlarının başı hep hukukla sorunlu? Sadece 17 Aralık operasyonundan bahsetmiyorum. Celal Koloğlu 2007'de akaryakıt kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis sahibi oldukları Çanakkale Liman işletmelerinde gemi atıklarının yani sintinenin yasa dışı biçimde işlenerek akaryakıt haline getirilip piyasaya satıldığını iddia etti. Şimdi biz üzerlerinde gölge bulunan iş adamlarının nesine güvenelim? Daha kaç emekçi öldürülecek, daha ne kadar doğa katledilecek? Sen de Soma'ya hoş geldin Colin. Tek suçlu Mehmet Cengizler mi? Tek suçlu Turgay Ciner'ler mi? Tek suçlu Colin'ler mi? Niye olsun? Bu Erdoğan düzenini kim kurdu, kim övgüler dizdi? Erdoğan başbakan olur olmaz özelleştirmeler yüksek kurulunu kendisine ayak direyen Abdüllatif Şener'den alıp Kemal Unakıtan'a verdi. Bu vahşi çarpık ekonomik sistemin koruyucuları sadece Alo Fatih'ler mi? Böyle düşünürseniz yanılırsınız. İşte Ahmet Altan'ın operasyon için kurdukları tarafta yazdıklarından bir minik bölüm. Taraf, 1 Şubat 2009 tarihli yazısından. Erdoğan'ın diplomasi bilmediği, Kasımpaşalı olduğu, kuralları çiğnediği söylendi. Bence bazen diplomasi bilmemek, Kasımpaşalı olmak, kuralları çiğnemek de iyi bir diplomasi olabilir. Erdoğan Orta Doğu'nun saygısını kazandı. Uluslararası arenalarda bir daha Erdoğan'la karşılaşacak olanlar saygı sınırlarını asla zorlamamaları gerektiğini bilecekler. Taraf 3 Şubat 2009 tarihli yazısından. Ben onu yani Erdoğan'ı önceki gün Aya İrini'de gördüm. Bir ödül veriyorlardı. Ama orada bir ödülden daha başka bir şey gördüm. 82 yaşındaki bir yazar konuşurken bir başbakanla, yani Recep Tayyip Erdoğan'la, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, iki genç delikanlı gibi bir kenara çekilip ayakta dinlediler. Birçok şey gördüm ama bunu hiç görmemiştim. Böylesine doğal bir nezaket, böylesine zarif bir saygı. Belalarla kutsanmış bir hayatın herhangi bir noktasında karşılaşacağımı sanmadığım, bu topraklarda pek rastlanmamış bir sahneydi. Bundan etkilendiğimi itiraf edeyim. Nasıl bir ülkede yaşadığımı biliyorum. Yazarlara bu ülkede neler yaptıklarını, ne acılar çektirdiklerini biliyorum. Onları öldürdüklerini, işkencelerden geçirdiklerini, hapishanelerde çürüttüklerini biliyorum. Bazen hiçbir şey değişmeyecek mi diye umutsuzluğa kapıldığım da oluyor. Ama önceki gece Aya İrine'de yaşananları izlerken bir şeyler değişiyor galiba duygusuna kapıldım. Yazarları linç ettiren, hapislere attıran başbakanlardan, yazarlara saygı gösteren başbakanlara gelmek az iş değil. Taraf 15 Ağustos 2009 yazısından. Bu büyük dönüşüm anı iki lideri alabildiğine parlatıyor. Biri Erdoğan, diğeri ise Ahmet Türk. İkisi de isimlerini iki halkın tarihine yazıyorlar. Erdoğan'ın sözlerinde de aynı sıcaklık ve samimiyet görülüyor. Bu samimiyet, bu usulluk insanların vicdanlarına, hakkaniyet duygularına, adalet arzularına hitap ediyor. Meydan okumuyorlar, hamaset yapmıyorlar, ucuzluk peşinde değiller. Samimiyetin çekiciliği sanırım başka hiçbir şeyde yok. Taraf 21 Ekim 2009 yazısından. Erdoğan'ın kalibresine sahip kim var bu ülkede? Onun cesaretine ve vizyonuna sahip kim var? Kimse yok. Erdoğan Türkiye'de rakipsiz. Ama artık sadece Türkiye'de değil, bence dünyada da önemli liderlerden biri. Taraf 14 Eylül 2011 yazısından. Başkasını bilmem ama ben Erdoğan'ın bu müthiş girişimini, olağanüstü cesur liderliğini, vizyonunu hayranlıkla selamlayıp bütün gücümle destekliyorum. Taraf 8 Nisan 2012 yazısından. Erdoğan ona her zaman yakıştığını düşündüğüm biçimde şövalyece davrandı ve bize çok önemli bir gerçeği gösterdi. Eğer bu ülkede küçük bir çocuğun başı derde girerse, bu ülkede o çocuğun yardımına koşacak bir başbakan var. Bu benim için de, bu ülke için de çok önemli bir güvence. Kızıyorum, sinirleniyorum. Çok çabuk yüceltiyor ve çok çabuk alçaltıyoruz. Olgular, kavramlar, temelli tartışmıyoruz çünkü. Örneğin yine bir telefon sızdırıldı. Erdoğan'ın Star gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Karaalioğlu'ndan başyazarı Mehmet Altan'ı kovmasını istediği ortaya çıktı. Bu sızıntı sonrası Mehmet Altan basın mağduru oluverdi. Kendisini mağdur sayabilir miyiz? Yazayım, siz karar verin. Mehmet Altan 20 yıl Sabah gazetesinde yazdı. Özal'ı, Çiller'i ve Erdoğan'ı destekledi. Ve Erdoğan'ı öylesine yüceltti ki Star gazetesine başyazar yapıldı. Çünkü Erdoğan Mehmet Altan'ın daha çok yazmasını istedi. Sabah'ta haftada iki kez siyasi yazılar kaleme alıyordu. 11 Kasım 2006'da Sabah'tan ayrıldı ve Star'a geçti. Artık 7 gün Erdoğan'ı övebilecekti. Mehmet Altan uzanların elinden TMSF kanalıyla 2004 yılında alınıp AKP'nin parti organı yapılan Star'a başyazar olmak da basın özgürlüğü açısından hiç sakınca görmedi. Yıl 2008, İkinci Cumhuriyet'in Yol Hikayesi adlı kitabında Defne Asal Mehmet Altan'a soruyor. AK Parti sonuçta baştan beri özgürlükçü demokrasi taraftarı ama öte yandan da muhafazakar bir parti, bu seni korkutmadı mı?
Hayır, korkutmadı, korkutmaz.
Şunu sormak istedim, aslında bir anlayış var ya, bunlar aslında takiye yapıyorlar diye.
Takiye yapıyor diyenlerin AB'yi desteklemediğini görerek onların bir takiye yaptığını düşünüyorum. AK Parti'nin takiye yaptığını söyleyerek kendilerinin iktidar kavgasını yürüten laik takiyeciler var.
Dün böyle söylüyordu. Dolayısıyla Star'a yazmaya başladı. Türkiye'nin yenileşmesinin, dönüşmesinin itici motoru Erdoğan'dır. Mehmet Altan Star'a geçer geçmez hemen bir de kitap çıkardı. Eğrisiyle doğrusuyla AK Parti. Partiyi şöyle analiz ediyordu. Yoksullar ile tuzu kurular karşı karşıya. Tuzu kurular ve onların müttefiki olan Ankara'nın egemenleri, AK Parti vasıtasıyla merkeze taşınan yoksulları gördükçe feryat ediyorlar. İrtica geliyor. Aslında irtica gelmiyor, egemenlik gidiyor galiba. Mehmet Altan yazılarında ve televizyon ekranlarında yıllarca aynı sözleri tekrarladı. Ülkeyi karanlığa boğan Erdoğan zihniyetine demokrasi getiriyor diye selamladı. Darbelerle hesaplaşıyor diye yüceltti. Şimdi yanıldık diyorlar. İnanalım mı? Oysa Erdoğan kendini hiç saklamadı, nefretini gösterdi, öfkesini haykırdı, ötekiyle savaşacağını ilan etti. Türkiye'nin yarısı fark etti de kendilerine aydın diyenler mi, ayak sesleri duyulan faşizmi analiz edemediler? Düşünme yetisini, siyasi zekalarını mı kaybetmişlerdi? Hadi canım siz de, görmek istediklerini gördüler, duymak istediklerini duydular, şiddeti, kötülüğü, bayağılığı, kabalığı yok saydılar. Geldik neden görmedikleri meselesine. Döneklik tartışmalarında bir yanlışlık var. Yüzeyde ideolojik veya fikir tartışması olarak gözüken, aslında derinde kişilik zafiyeti, para veya maaş, makam veya koltuk, ün veya şöhret gibi maddi hayat talebi. Meselenin bu yönünü niye hiç konuşmuyoruz? Yüzleşmeliyiz bu gerçekle. AKP'ye verilen sınırsız destekle Mehmet Altan'ın Sabah'tan Star'a geçmesinde aldığı astronomik paranın etkisi yok mu? Yapmayın. Vaat edilen parayı alamayınca köşesinde bile yazdı. Hasan Doğan benim Sabah'tan Star'a geçişimin baş aktörlerinden biriydi. Beyana güven duyma saflığımı hiç terk etmemem yüzünden o süreçte farklı aktörler tarafından bana yapılan vaatlerle şimdiki uygulamalar arasında büyük farklar olsa da başlangıçta hepsiyle, Hasan da dahil, yoğun bir şekilde teşriki mesai yaptık. 24 Mart 2010 Star. İşte mağdur Mehmet Altan budur. O farklı aktörlerin vaatlerini tutmalarını istiyordu. Baş yazar köşesinden para dileniyordu. Ruh açlığını doyuramazsınız. Ne paralar, mevkiler, şöhretler, akademik ünvanlar verseniz de insanı ezen bu açlığı yok edemezsiniz. Bu cümleyi yazmamın nedeni baş yazısında para dilenen Mehmet Altan'ın o dönem çok para kazanıyor olmasıdır. TMSF'nin el koyduğu Sine 5 gibi kanallarda hiç seyredilmeyen programlardan medya kriterlerinin çok üzerinde para aldı. Hayatı boyunca devletten beslendiğini söylediği memuru, köylüyü, işçiyi aşağılayan Mehmet Altan en kolay kazancı, büyük paraları devletten aldı. Bu astronomik kazancı Melih Aşık köşesinde yazınca Mehmet Altan ne yaptı dersiniz? İktidarın polis gücünü arkasına alarak herkese yaptığını bir kez daha tekrarladı.
Ergenekoncusunuz, kullanılan gazetecisiniz.
İşte budur. Mehmet Altanlar için ergenekonculuk ya da kullanılan gazeteci olmak, düzenlerinin bozulmasını hiç istemediler. Bu nedenle nefret ve öç alma tutkusunu barbarlığa dönüştürdüler. Bu nedenle acımasızlarla ittifak yaptılar. Yaptıkları asmayıp da besleyelim mi anlayışının başka bir versiyonuydu. Silivri'ye sokmayıp da yazmalarına izin mi verelim? Gelelim şu uyduruk mağduriyet meselesinin aslına. Mehmet Altan Star'dan niye kovuldu? Cemaat AKP çatışmasında tavrını Pensilvanya'da ziyaret edip elini öptüğü Fethullah Gülen lehine kullandı. Hepsi budur. Yoksa Mehmet Altan gerçeği görmüş de yön değiştirmiş filan değil. Cemaatin Erdoğan'la iplerini koparmasıyla Mehmet Altan'ın da yolu ayrıldı. Erdoğan'ı övmesi için para verilmişti. Gülen'i övünce Star'dan kovuldu. Mehmet Altan halen cemaatin yayın organlarında arz-ı endam eyleyip Erdoğan'a çatıyor. AB fonlarına, istihbaratçı düşünce kuruluşları, think tanklere, para karşılığı yazılan raporlara girmeyelim. Can Yücel ne diyor Mehmet Altanlar için? Öyle keyifli yazıyorum ki, bu adamlar hem üniversitede var hem gazetede yazar, hem de bozarlar. Asaf Savaş Sakat ve Belgeli Murat. Bu Murat Belgeli Murat, çok İngilizce bilir. Ama Helsinki ile güvey girer. Tüm döneklerin maddiyat gerekçesiyle yön değiştirdiklerini söylemek zor. Dipnot. Kuşkusuz bir de ajan gazeteciler vardır. Onlar yazımız dışındadır. Bir örnek vereyim. Adı William L. Lawrence. The New York Times yazarıydı. Bilimsel konularda makale yazıyordu. Dünyanın en önemli gazetecilik ödülü Pulitzer'i kazandı. Ödül kazanmasına sebep olan makale 12 Eylül 1945'te yayımlandı. ABD 6 Ağustos 1945'te pazartesi sabahı saat 8.15'te küçük oğlan adını verdiği atom bombasını Hiroşima'ya ve 3 gün sonra şişko adam dediği atom bombasını Nagasaki'ye attı. Dünya atom bombasının etkisini öğrendikçe şoke oldu. Böylesine bir nükleer silahı kullanan Amerikalılara herkes ateş püskürdü. 200 bin kişi ölmüştü. Fakat radyoaktif serpintiler yüzünden ölümler uzun yıllar yaşamaya devam edecekti. Bilimsel konular üzerinde makaleler yazan The New York Times yazarı Lawrence 12 Eylül 1945'te şunu yazdı. O şehirlerde kesinlikle herhangi bir radyoaktif madde yoktur. Bu bir kara propagandadır, Japonların yalanıdır. İşte bu makalesiyle 1946'da Pulitzer ödülünü kazandı. Korkunç gerçek sonra ortaya çıktı. Lawrence yalancıydı. Sadece çalıştığı gazeteden maaş almıyor, ayrıca Pentagon'dan da para alıyordu. Ajandı. Camus, Veba adlı eserinde yenilgi altında ezildiği için düşünme yetisini ve siyasi zekasını kaybeden aydınları anlatır. Camus sanki bizim mahallenin eski solcularını yazmıştı. Bunlardan biri Oya Baydar. Son makalesinde şöyle diyor. Bugün vardığımız noktada suçtan elini yıkamak için bu davaların cemaatin orduya kurduğu kumpas olduğunu yeni keşfedip ilan eden AKP'nin ve kalemşörlerinin katkılarıyla darbe planlayanları, demokrasiye müdahale teşebbüsünde bulunanları, daha da ötesi bu amaçlara, cinayetlere varan provokasyonlara başvuranları, gerçek ergenekoncu, ulusalcı odakların da el birliğiyle neredeyse aklama yolundayız. Yarın karşımıza mağdur kahramanlar olarak çıkarlarsa şaşmamak gerek. 5 Şubat 2014. Yazıyı okuyunca aklıma şu soru geldi. Nereden biliyorsun? Evet, Oya Baydar darbe planlarını ve bu amaçla cinayetlere varan provokasyonları nereden biliyorsun? İddianameleri mi okudun? Duruşmaları mı takip ettin? Mahkeme tutanaklarını mı okudun? Cezaevinde yazılan kitapları mı okudun? Hiçbirini yapmadın, yapmadınız. O halde darbe girişimlerini ve siyasi cinayetleri nereden biliyorsun? Bir tek kaynağın var, bir dönem çalıştığın Taraf gazetesi.
İyi de onlar şimdi kendi aralarında tartışıyorlar. Birbirlerine kullanışlı aptal diyorlar. Yeni ve eski tarafçılar bir dönem attıkları manşetlerin ve haberlerin yalan çıkması üzerine bugün sen kullanıldın, hayır sen kullanıldın diye suçu birbirinin üzerine atarken Oya Baydar hala nasıl bu kadar emin olabiliyor? Ergenekon davasının eski başkanı Hakim Köksal Şengün, Ergenekon diye bir örgüt yok diyor. Oya Baydar hayır var diyor. Demek bir bildiği var. Ne biliyorsa açıklamalıdır. Hatta tanıklık yapmalıdır. Oya Baydarlar ne yazık ki bu süreçte hiç iyi sınav vermedi. Aslında bunu anlayabiliyorum. Şöyle, obskürantizm kavramını bilir misiniz? Karanlıkçılık demektir. İnsanlığın büyük yıkımlarından sonra bilgi, gerçeklik önemini kaybeder. İnanma ihtiyacı dışa vurur. Bu dönemde dogmatizm, akıl dışılık her alana sirayet eder. İradesi zayıf olanlar yaşarken çürür. Böyle dönemlerde sadece insanın ruhundaki soyluluğu onun düşmesini önler. Bir gün Silivri cezaevinde avukat görüşmesinden dönerken koridorda Doğu Perinçe'ye rast geldim. Ağabey dedim, beni en çok Halil Berktay'ın cahilliği şaşırtıyor. Oysa dün bilgisiyle hepimizin hayranlığını kazanmıştı. Ne oldu da bugün böylesine yüzeysel, çiğ sözler sarf ediyor? Doğu Perinçek gülümsedi ve dönek döndüğü an tüm bildiklerini sıfırlar dedi. Halil Berktay bu nedenle vasatlaşmıştı, tıpkı Oya Baydar gibi. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle düşürüldüler ve bir türlü ayağa kalkamadılar. 20. yüzyılın en etkili felsefe üstadlarından Martin Heidegger, 1899-1976, Alman nasyonel sosyalistleri neden destekledi? Hitler sadece kendi içinde yıkılmış, zihni parçalanmış, istekleri darmadağın olmuş yığınları değil, filozof Heidegger gibi entelektüelleri nasıl büyüledi? Sorunun yanıtını Heidegger'in sevgilisi felsefeci Hannah Arendt'te buldum. Birinci Dünya Savaşı'nda dünkü dünyanın değerlerini yitiren entelektüel seçkinler, faşist hareketler iktidara geldiği anda gemileri yakarlar. Bu savaş sonrası seçkinlerin içine gömülmeyi arzuladığı kitledir. Arendt'e göre bu yığın ile seçkinler arasındaki ittifak idi. Peki, iyi bir noktaya geldik. 1990'da Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla başlayan yenilgi süreci Türkiye'deki entelektüelleri nasıl etkiledi? İdeolojik yenilgi ruhlarda hangi tahribatlara yol açtı? Bugünlerde sürekli dillerinden düşürmedikleri popülist söylemlerin, kavramların sebebi geniş kitlelerin içine gömülme arzusu mu, onaylanma, takdir edilme duygusu mu? Keza bu kadar saldırganlığın, kibrin, küstahlığın altında hangi onarılmaz ruhsal yaralar, yalnızlıklar var? Benzer travmayı Heidegger'de yaşadı mı? Bakınız, Hitler kendini hiç saklamadı, nefretini gösterdi, öfkesini haykırdı. Şeytan dediği ötekiyle savaşacağını ilan etti. Heidegger bunları duymadı mı? Hitler'in kişiyi aşağılayarak nesneye dönüştürdüğünü Heidegger görmedi mi? Hitler'in kaostan beslendiğini, sürekli korkutarak kazandığını anlamadı mı? Aslında gerçek şuydu, Heidegger'in kafasında felsefi bir teorisi vardı. Teorisine uygun gerçekleri görüyor, ötesini görmek istemiyordu. Ya diğer Alman entelektüelleri? Farkında olamadılar, analiz edemediler mi ayak sesleri duyulan faşizmi? Aslında çoğu Heidegger gibi farkındaydı. Sadece görmek istediklerini gördüler, duymak istediklerini duydular. Şiddeti, kötülüğü, bayağılığı, kabalığı yok saydılar. Zamanla yok olacağına inandılar. Geçiş döneminin sancıları olarak değerlendirdiler tüm olup biteni. Ufukta iyiliğin, güzelliğin var olduğunu sandılar. Aslında işin özü şuydu, düşünme yetisini kaybetmişlerdi, siyasi zekalarını kaybetmişlerdi, yani kaybedendiler. Bu nedenle gerçekle bağları kopmuştu, siyasi olmayan bir siyaset özlemi içindeydiler. Başta Heidegger olmak üzere sandılar ki Hitler'i yönetiriz, kontrol ederiz. Yanıldılar, tarihte bunun yığınla örneği var zaten. Kimi entelektüeller fikirleriyle yönlendirmek için politik liderlere yanaşır. Oysa o politik liderlerin çoğu kendilerini yönlendirmeye kalkışanlardan nefret eder. Bu nedenle birçok entelektüelin sonu acıyla bitmiştir. Heidegger bunun sadece bir örneğidir. 38. ayrımın sonu. Sayfa 363.